Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Bu akşam Genç Dergisi'nin Mayıs 2024 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Tülay Gökçimen imzalı Medeniyeti Kadim Yöneticileri Zalim Bir Ülke başlıklı yazıyı paylaşacağız. Gazze'miz 7 aydır çok zor günler geçiriyor. Bunu hepimiz biliyoruz, izliyoruz, acılarını hissediyoruz. Kendimizi onların yerine koysak da onlar gibi hissedemeyeceğimiz kesin. Çünkü bu kadarı da olmaz dediğimiz her şeyi, her acıyı yaşadılar ve karşılığında hala sabrediyorlar. Bu nasıl bir sabır direnci, yaşamadan anlamayız belki de. Bizler de her vesileyle onlara elimizden geleni yapmaktan geri durmuyoruz. İlk aylarda direkt Gazze içine sürekli bağış yönlendirmeyle geçti insani yardım çalışmalarımız. Ama insanlar kapıların kapalı olduğunu bahane ederek, belki de bahane demesek daha doğru olur, yanlış bilgilerle Gazze'ye insani yardım yapmaktan geri durmaya başlayınca Refah sınır kapısına yardım tırlarımızı sıra sıra dizmeye karar verdik. Refah sınır kapısı tamamen kapalı değil. Günde ortalama 30 ila 50 tır geçişi olduğunu biliyoruz. Ama bazı günlerde bu sayının 1'e düştüğünü, hatta hiç geçiş olmadığını da biliyoruz. Hatta sırf bu kapı insani yardıma sonuna kadar koşulsuz şartsız açılsın diye bir grup gencimiz Open Refah sloganıyla 80 gün nöbet tuttular Mısır Konsolosluğu ve Fatih Saraçhane Meydanı'nda. Biz de Human Movie Team ekibi olarak Gazze halkının en temel ihtiyacı olan un ve gıda yüklü iki tırı Mısır'da kendimiz dolduralım ve bizzat kendimiz yola verelim diyerek Mısır'a doğru yola çıktık. Kahire Havalimanı'na indiğimizde saatimiz 1 saat geriye düştü. Havalimanından çıkışımız çok uzun sürmedi. Pasaport kontrole geçmeden ekip arkadaşlarımız kapıda vizeden yararlanmak için ilgili büroya ödeme yaptılar. Biz yeşil pasaportlu olduğumuz için vize ücreti ödemedik. Pasaport kontrolden geçtikten sonra sizi Mısır'ın efsane sesi Ümmü Gülsüm ve onun gibi bölgede çok tanınan insanların fotoğrafları karşıladı. Havalimanı çıkışında hemen sol tarafta taksiler ve Uber'ler sizi bekliyor şehir içi ulaşım için. Pazarlık yapmazsanız çok kısa bir mesafeye çok fazla ödeme yapabilirsiniz. Mısır lirası, yani cuni olarak ödeme yapmalısınız her yere. Dolarla alışveriş zinhar mümkün değil. Esnaf dolarları görünce birden korkuyor ve asla kabul etmiyor. Kara borsada para çeviri işini yapanlar dışında kimse dolar taşıyamıyor ve hatta üzerinde dolarla yakalananlar suçlu muamelesi görüyor. Tabii yerel halktan bahsediyorum, turistler değil. 100 dolar 4700 Mısır lirasına denk geliyor. Havalimanından çıktıktan sonra öyle bir trafiğin içine düşüyorsunuz ki gideceğiniz yere nasıl ilerleyeceğinizi düşünüp duruyorsunuz. Mısır'da evler hep aynı renk, açık kahverengi ve soluk. Her yerde Sisi'nin dev posterleri görünüyor. Araçla ilerlerken bu ülkede ne kadar çok üniversite ve askeri akademi olduğunu fark ediyorsunuz. Kahire'nin ne kadar güzel ve kadim bir şehir olduğunu şehirde ilerledikçe daha iyi anlıyorsunuz. Mısır'ın nüfusunun 105 milyon civarı olduğunu öğreniyoruz. Buna ek olarak 15 milyon Sudanlı ülkelerindeki iç savaştan kaçarak buraya sığınmış ve mülteci statüsü almışlar. Şimdi de Gazze halkı, soykırımdan kaçanlar Mısır'a geliyor. 7 Ekim'den sonra 60 bin Gazze'li Mısır'a geçiş yapmış. Tabii bu geçişin çoğu işgalcilerin yaptığı kara borsa listeye giren insanların para vererek gerçekleştiğini biliyoruz. Gerisi yaralılar ve yaralı yakınları. Yolumuz Tahrir Meydanı'na düşüyor. Aslında düşürüyoruz. Meydan çok değişmiş. Daha doğrusu bir meydan kalmamış. Büyükçe bir kavşak yapılmış ve her yere beton saksılar koyularak insanların toplanmasının önüne geçilmiş. Biz Kahire'nin Zemalik bölgesinden güneye Feyhun bölgesine çalışma yapacağımız depoya doğru gidiyoruz. Yol boyunca Mısır'ın değişik yüzleriyle karşılaşıyoruz. Mısır halkı için çok güler yüzü diyemeyiz sanki. Mısır'da yakın tarihte olanları bilmesek ne kadar sakin bir halk diyebiliriz ama yaptırımlarla sindirilmiş bir halkla karşılaştığımız çok belli. Güneye doğru giderken sıra sıra evler görüyoruz. Mısır'daki evlerin aksine hepsi rengarenk ve küçük sıralı. Film pilotosu gibi yan yana dizilmiş. Buranın Müslüman mezarlığı olduğunu söylüyorlar. Mısır'da Müslümanlar kefenlendikten sonra dört odalı evlerin bir odasına böylece konuluyormuş ve kapısına duvar örülüyormuş. Defin işleminin olmadığı odalarda cenaze toprakla bütünleşince ancak başka bir akraba veya aile üyesi aynı yere konulabiliyormuş. Piramitlerin niçin yapıldığı aşikar olduğundan bu sistem çok da garip gelmedi bize. 4 saat süren yorucu bir yolculukla depoya ulaşıyoruz. İftar vaktine 1 saat var ve biz hemen çalışmaya başlıyoruz. Sıra sıra dizilen gıda kutularının Gazi'ye ulaşacağını bilmek bizi çok heyecanlandırıyor. Hemen gidecek ürünleri teker teker kontrol ediyoruz. Allah razı olsun, Fetih İnsani Yardım Vakfı hassasiyetimizi bildiği, kendisi de ekstra hassas olduğu için ürünlerin kaliteli olmasına özen gösteriyor. Gıdalar makarna ve pirinç dışında pişirme amaçlı değil, hazır konserveler, peynir çeşitleri, kahvaltılık gibi ürünler mevcut. Mısırlı gençlerle birlikte yüzlerce koliye yerleştirme yapıyoruz. Bir an kolilerin Gazi'ye gideceği gerçeğiyle yeniden yüzleşiyor ve içine kendimizden bir not yazmayı akıl ediyoruz. Sizi çok seviyor ve size çok dua ediyoruz. İmza, Türkiye'li kardeşlerimiz. Yazabildiğim kadar küçük not kağıtlarına İngilizce bu notlardan yazıp kolilere sakladık. Büyük bir kısmına da oğlumun okulda arkadaşlarıyla Gazi'li çocuklara yazdığı mektupları koyuyoruz. O anı hep hayal ettim. Gıdaların altından çıkan mektupları ve notları görünce ne diyeceklerdi acaba? Sahur vakti olduğu biz hala çalışıyoruz. 24 saattir ayaktayız ama uykusuzluk hissetmiyoruz. Gıda kolileri paletler halinde bir tıra, bunlar başka bir tıra sırayla yerleştiriliyor. Adım adım taşınması, kaplanması, iple bağlanmasına şahitlik ediyoruz. Sahur vakti geçiyor, bir şey yiyemeden yeni günün orucuna niyet ediyoruz. Sadece şifa niyetine bir bardak çay bulabiliyoruz. Elhamdülillah uzun uğraşlar sonucu tırlarımızı dualarla Gazze'ye yolcu ediyoruz. Gün aydınlanmaya başlıyor. Mısır'a geldiğim ilk dakikadan beri gittiğim her bölgeden Gazze'ye konum atıyorum. Bir 4 saat gösteriyor, bir 3 saat, bazen 5 saat. Gazze'nin etrafında dönüp duruyorum sanki. Ne kadar yakınım Allah'ım, aynı gökyüzü altındayız. Şu otoyoldan basıp gitsek 4 saat sonra Gazze'deyim Allah'ım. Şu an aynı güneşin doğuşunu izliyoruz. Bizi birbirimizden ayıran kapılar açılsa, kardeşlerimize kavuşsak, beraber mücadele etsek, gerekirse beraber ölsek, belki de diner içimizdeki bu yangın. Yaşamak suçuyla baş başa kalmazdık o zaman. Gazze'ye gidecek tıra yazılar yazdım. Belki birileri okur da mutlu olurlar diye güzel sözler yazdım. Umut verici. Dedim ki biraz daha sabır, her şey çok güzel olacak. İnşallah. Tülay Gökçimen'in kaleme aldığı Medeniyeti Kadim, Yöneticileri Zalim Bir Ülke başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve birliklerimize bir başka yazıyla devam ediyoruz. Genç Dergisi'nden Haşim Akın'ın kaleme aldığı Murdar Ölmemek İçin başlıklı yazıyı paylaşıyoruz şimdi de. Hayatta dermanı olmayan dert yoktur. Allah her derdin bir şifasını vermiştir. Bazı dertlerin dermanı da o derdin içinde gizlidir. Derdi yaşamak ve ne yaşadığını bilmek şifaya sebep olabilir. Yaşadığımız bu hayatta şikayet ettiğimiz ve çözmekte zorlandığımız birçok problemle iç içe yaşarız. Nübüvvetten önce Allah'ın Habibi Mekke'nin şirk ve isyan derdinden bunalınca çözüm olarak kendisini Hira mağarasına atmakta buluyordu. İnsanın kalbini söküp alan ve onu rahatsız eden bir şirk ve isyan alışkanlığına şahit olmak ve bunu düzeltmemek gerçekten çok büyük bir sıkıntıdır. Konuşmak zor, susmak ayrı bir sıkıntı. Hele aylardır yaşanan Gazze saldırılarına alışıyor olmak, artık rutinleşmesine tahammül etmek, zulmün kanıksanmasına seyirci kalmak inanılır ve kabul edilebilir bir durumda değil. İlk zamanlarda sokağa çıkan, bağırıp çağıran, boykot eden, rahatsızlığını dile getiren ama bizimle olmaz ki bu iş deyip ipin ucunu bırakıveren, gündelik hayatına dalıp giden Müslüman tipi çok acı bir manzaranın göstergesi oluverdi. Zulümle barışmak ve onun gücünü benimsemek, Allah'ın inayetine sığınıp devinim göstermesi gerekirken tembellik ve boş vermişliğe sığınmak gerçekten çok vahim bir durum. Bireysel veya toplumsal konfor alanının bozulmasından endişe duyarak Gazze'yi kendi haline bırakmak çok acı bir yüz karası olarak kalacak. Geçen günlerde çarşıda çok sevdiğim ve ilim ve irfanıyla ışık olmaya gayret eden bir hocamla karşılaşıp selamlaştık. Kısa süreli de olsa halimizden ve zamanın, ortamın şartlarından dertleştik. Çözüm bulamayıp yutkunduğumuz ve acziyetimizle yüzümüzü kızartan dertlerimizi hatırlayıp dua ettik. Sonunda hocam şu güzel cümleyi kurdu. Biz de bazen abimle benzeri konuları konuşup dertleşiyoruz ve sonunda şöyle diyoruz. Dua edip gayret etmekten başkaca da bir çıkış yolu yok. Biz dua edeceğiz ve teslim olmadan devinmeye devam edeceğiz. Zira Konya'da debelenen koyun murdar ölmez şeklinde bir atasözü vardır. Ben bu sözü ilk kez duymuştum. Gerçekten de doğru bir tespitti. Önemli olan ölmemek değil elbette. Hayata karar veremediğimiz gibi ölüme de veremeyeceğiz. Ama önemli olan Müslümanca bir ölümle buluşmaksa onun da yolu bu Konyalı atasözünde gizliymiş. Kendini bırakma ve bir şeyler yapmaya devam et. Kurtaramadıklarımız var. Peşinden yetişip çekip çıkaramadıklarımız da çok. Söyleyip dinletemediklerimiz veya dinletip de icraata geçiremediklerimiz hiç de az değil. Tüm bu olumsuz neticeler bizim mücadeleyi bırakmamamız gerektiğini gösteriyor. Zaferle değil de seferle emrolunan, yolda oluşunun ve yolda kalışının değer bulduğu gayreti, çabası kadar değer görecek bir yapımız var. A'raf suresi 164. ayeti kerime, İşte tam da bunu izah ediyor. Ümitsizliğe düşmek ve başarılamayacak endişesiyle çalışma ve gayreti terk edivermek Müslümanca bir tavır değildir. Lut aleyhisselam azap meleklerinin şehrine gelip de buradan çıkmalarını söylediğinde yanında sadece kızları vardı. Yıllardır aynı evi paylaştığı hanımı bile onunla beraber olamamıştı. İnsan kendi evladı veya eşi bile olsa bazen sözünü dinletemez. Ancak bu sözünü dinletememe ve ne haliniz varsa görün benden bu kadar şeklinde kendini bir köşeye atma ve olayların dışında kendine küçük bir dünya kurma çabası asla kabul edilemez. Asıl yıkım ve kaybediş bununla başlar. Bizde yanlış kullanılan bir kısım deyimler de vardır. Olmayacak duaya amin demek gibi ön yargılı, beklentiyi küçülten, yenilgiyi hemen kabul eden, kulluğu çabaya değil de dilinin ucuyla yaptığı duayla nimete ulaşma olarak anlayan yaklaşımları da bulmak mümkün. Oysa ki Rabbimiz kullarının duasını bekler. Onların dua edip ona yakarmaları, samimi ve içten bir şekilde buna devam etmeleri, kulluğun gerçek bilinciyle Rabbine sığınmış olmaları onu memnun eder. Her kulun sözlü ve kalbi duaları yanında mutlaka fiili duaları da olmalıdır. Teslim olmadan ve sadece Müslümanca yaşama ve inancıyla var olma bilincini ayakta tutma adına bile olsa bir şeyler yapabilmek bize yakışır. Suçu başkalarına atmak çok kolaydır. Gazze gibi ümmete mal olmuş büyük olaylarda halkı Müslüman olan ülkelerin başlarındaki kukla idarecilerin gaflet veya ihanetleri yok sayılamaz. Kendini İslam'ın hamisi ve bayrakları olarak gören kimi ülkelerde Gazze'yi konuşmak bile yasak. Böylesine bir korkaklık ve ihanetin içindeler. Elbette Allah bunların da hesabını soracaktır. Ama bizim görevimiz onların suçlarını sayıp dökmek ve tüm vebali onlara yıkmakla değildir. Zira onlar bu tavrı ilk kez göstermedi ki biz gördüklerimizde şok olduk diyelim. Bu bilindik bir durumdu. Asıl önemli olan biz kendi ferdi yaşantımızda ve aileden başlayan toplumsal hayatımızda neler yapıyoruz? Ramazan ayı bitti. Yeniden dirilme ve bu ayın manevi kazanımlarıyla muhasebe mevsimi başlatalım. Önce kendi nefsimizden başlayarak uyuşukluğun tedavisini kendimiz için bulalım. Ailede uygulasak topluma daha kolay yayılacak. Unutmayalım, murdar ölmemek kasaba değil de koyuna bağlıymış. Değerli dinleyenlerimiz, Haşim Akın'ın kaleme aldığı Murdar Ölmemek İçin başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Genç Dergisi'nin Mayıs 2024 sayısından bir mülakatı paylaşacağız. Büşra Nur Gürbulak, Kapılar Parayla Değil, Gönülle Açılır başlığını taşıyor. Aktaracağımız bu mülakat, Şehadet Özek imzasını taşıyor bu söyleşi. Uzman manevi danışman Büşra Nur Gürbulak hanımefendi ile Beytül Makdis'in fethine giden yol hakkında güzel bir söyleşi yaptık. Hayırlara vesile olmasını dileriz. Beytül Makdis'in fethine giden yolun bilmekten geçtiğini vurguluyorsunuz. Biraz açar mısınız? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizler için sadece dini bir önder değil, aynı zamanda siyasi bir komutandır. Allah Resulü zamanında da Beytül Makdis toprakları işgal altındaydı ve elbette İslam'ın imamı bu mukaddes toprakların özgürlüğü için bir plan yapmıştı. Üç basamaklı fetih stratejisinin ilk basamağı ilmi hazırlık süreciydi. Böylelikle ashabın hem gönlü hem de zihni fetih için hazırlandı. Hazreti Peygamber'in vefatından sadece 5 yıl sonra Hazreti Ömer'i Beytül Makdis topraklarına fetih için yönelten neydi? Muhakkak ki bu toprakların önemine dair idrak seviyesine ulaşmış olmasıydı. Şayet okumazsan, tanımazsan El-Aksa'nın ihtiyacı nedir, nasıl tespit edebilirsin? Yarasının adını koymazsan tedavi maksatlı ilacın hangisi olduğunu nereden bilebilirsin? Dikkat çekmek isterim ki fetih için ilk aşamanın ilim olduğuna işaret eden ve hayata geçiren Allah Resulü'dür. Bilgi güçtür ve bilen yönetir. O her ne söylemiş ve yapmışsa amenna ve saddakna. Selahaddinler, Meryemler yetiştirmek isteyen hanım kardeşlerimize neler tavsiye etmek istersiniz? Öncelikle ve mütemadiyen odak noktalarını kendilerinde tutmalarını naçizane tavsiye ederim. Çocuklarımıza kazandırmak istediğimiz her vasfı öncelikle kendimizin taşıması gerektiğini hatırlatmak isterim. Benim hayatım bir Selahaddin'in annesi olmaya, bir Meryem'in annesi olmaya ne kadar uygunsa çocuğumdan da ancak o kadarını bekleyebilirim. Ey nefsim! Her ne söylersem evvela sanadır. Bir anne olarak çocuklarınızı ihmal etmeden online etütlerle Beytül Makdis dersleri yapıyorsunuz. İstikrarlı olmayı nasıl başarabiliyorsunuz? Mesleğim gereği insan kavramı üzerine çokça düşünüyor ve kafa yoruyorum. Soruyorum kendime, hangisi insan olmanın şanındandır? Kalkmak mı, düşmek mi? Cevap bence her ikisi de. Bu yüzden zikzakları olmayan bir istikrardan söz edemem. Lakin istikametim üzerine yol alma noktasında uyanık olmaya ve bu uğurda naçizane emek vermeye gayret ettiğimi söyleyebilirim. Anne olunca kıymetini çok daha iyi anladığım bir hadisi şerif var. Allah katında amellerin en makbulü az da olsa devam üzere yapılandır. Bu hadisi şerif gereği az amelin bereketine talip oluyorum. İşin bir diğer püf noktası ise ihtiyaçlarımı bir başkasının fark etmesini beklemeden kendim ifade ediyorum. Zaman zaman çocuklarım özelinde sosyal çevremden destek istirham ediyorum. Online atölyelerimi çocuklarımın uyku saatine göre ayarlamaya çalışıyorum. Böylelikle dersimin bölünmesi endişesini taşımıyorum. Bazen düşüyorum, bazen kalkıyorum. Lakin hep yolda kalmaya niyet ediyorum. Gazze'nin içinde olduğu duruma bakıp üzülen, bunun yanında bir şeyler yapmak isteyenlere ne tavsiye edersiniz? Bulundukları yerde çiçek açsınlar. Allah kimi nereye ektiyse orada en güzel raiha olsun. Ekildiğimiz toprağın kıymetini bilelim. Gördüğümüz güneşin, aldığımız oksijenin, yediğimiz yemeğin bir çatı altında sevdiklerimize birleşmenin bir başkasının hayali olduğunu unutmadan hakkını verelim. Nimetlerin hakkını vermek, inanın bunu yapabilmek az şey değil, çok şeydir. Yolunuz Beytülmakdis'e nasıl düştü, gitmeye niyet edenler için tecrübenizi bizimle paylaşır mısınız? 2017 yılının Şubat ayında ikinci Umre ziyaretimi gerçekleştirirken, en yakın hayırlı zamanda Kudüs'e kavuşmayı da dilemiştim Allah'tan. Sebepler yaratılmış, yollar açılmış, ben de nasibimin peşine düştüm ve Kudüs özelinde düzenlenen bir eğitim programına kayıt yaptırdım. O program sonrasında aldığım dereceyle 2017 yılının Kasım ayında ilk Mescid-i Aksa ziyaretimi gerçekleştirdim. Bu benim için bir dönüm noktası oldu ve hayatım Kudüs'ten öncesi, Kudüs'ten sonrası olarak ikiye ayrıldı. Paranız olmayabilir, aileniz izin vermiyor olabilir. İnsanlar sizi anlamıyor ve desteklemiyor olabilir. Siz Kudüs'e kavuşmak istiyorsanız sağlam bir niyet üzere her daim Allah'a yönelin, ondan isteyin. O Allah ki sizi beytinde misafir edecekse sebeplerin nasıl lehinize işlediğine hayran kalırsınız. Gerçekleşmesini en çok istediğiniz bir hayaliniz? Eskiler anlatma bereketi kaçar derlerdi, şimdi de öyle olmasın. Sizi en çok ne motive eder? Benim en büyük motivasyon kaynağım hayallerimdir. Hep söylediğim gibi, hayallerimiz emeklerimizi hak ediyor. Günlük en çok hangi duayı okursunuz? Dualar annemden bana kalan mirastır. Günlük hayatını yoğun ve hızlı yaşayan birey olarak en çok Rabbi yesir ve la tuasir, Rabbi temmin bil hayır duasını okuyorum. Bütün gençler aynı anda sizi dinleyecek olsa onlara ne söylemek istersiniz? Allah'ın halifesiyiz. Yaşarken Hazreti İnsan seçilen özel emanetçileriz. Kur'an'ı dinimize, hayatımıza, ahlakımıza yeniden döndürür ve onu dünya görüşü olarak kazanabilirsek, boşa yaşamış saymayacağız kendimizi. Evet değerli dinleyenlerimiz, bu akşam Sesli Dergi'de son olarak Genç Dergisi'nin Mayıs 2024 sayısından bir mülakatı paylaştık. Büşra Nur Gürbulak'la uzman, manevi danışman, Büşra Nur Gürbulak'la yapılan Kapılar Parayla Değil, Gönülle Açılır başlıklı mülakatı aktardık size. Şehadet Özek imzasını taşıyordu bu aktardığımız mülakat. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Bir başka programda yeni yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.